Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün İGEDER Başkanımız Nuri Özkan hocamızla birlikteyiz. Bir okulun yöneticisi, özel okulun yöneticisi her zaman hazırlatıyorum. Hoş geldiniz Nuri Bey. Efendim. Nasılsınız? Afiyettesiniz.
Çok şükür. Sizler de iyisiniz.
Elhamdülillah. Allah razı olsun. Eğitim konuşmaları devam ediyor. Farklı konuklarla. Sizinle de sık sık beraber oluyoruz. Allah çok teşekkür olsun. Ederim.
Biz de müstefit oluyoruz efendim.
Estağfurullah. Nuri Hocam, bugün okullardaki başarıda önemli bir aktör, belki en önemli aktör, okullarda eğitimin bir anlamda liderliğini yapacak olan bir kişilik üzerinde duralım diye düşünüyorum.
Evet, inşallah.
Yani müdürlerimiz değil mi? Yani başarıyı her zaman konuşuyoruz ve arzuluyoruz. Zaman zaman şikayet de ediyoruz başarılı olunamadığı için. Yani ama ciddi bir insan kaynağımız var. Bir tür ham madde. O ham maddenin fonksiyonel hale gelmesi, kinetik enerjiye dönüşmesi değil mi?
Evet.
Potansiyel enerjinin dönüşmesi sürecindeyiz.
O enerjiyi kim verecek, kim dönüştürecek?
Öğretmeni konuştuk zaman zaman. İşte rehberlik, danışmanlık hocalarını konuştuk. Bugün müdürleri konuşalım. Evet. Geçen okul kültürünü de konuştuk. Evet. Ya bunların hepsi hani bir parçası değil mi? Evet, yapbozun diyelim.
Birbirini tamamlayan
unsurlar. Ama herhalde müdür bir anlamda
İşin başı.
Hani CEO diyorlar CEO. Şimdi değil mi? İş yerlerinde CEO diyorlar. Okullarda da bir anlamda CEO rolünü müdürler ifa etmiş olacaklar. Biraz duralım. Yani siz de bir okulu yönetiyorsunuz. Ne kadar önemli bir müdür? Oradan başlayalım. Bir okul için ben bütün bu şeyleri söyledim. Abarttım mı? Yoksa yani çark kendi kendine döner mi? Yani öğretmen için müdürün bir anlamı olmayabilir mi? Öğrenci için, veli için, okul için. Yoksa en hayati unsurlardan biri mi müdür?
Evet.
Onu isterseniz önce onun üstünde duralım.
Evet. Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Erkam Radyo dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum. İçerisinde bulunduğumuz 3 aylarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ne güzel bunu bir okul müdüründen duymak. Teşekkür ederim.
Evet, inşallah bu 3 ayların içerisinde her yapacağımız faaliyetin, amelin hayırlara vesile olmasını vesile olmasını diliyoruz. Hem Çanakkale ruhunu andığımız ülke genelinde bir aydayız. Hem 3 ayların fazileti bereketine girdiğimiz bir ayda bizim de burada yapacağımız, sizinle birlikte yapacağımız bu paylaşımın gönüllerde inşah vermesini diliyoruz.
Amin.
İnşallah.
Tabii, bir günde onu konuşalım daha geniş. Mesela 3 aylar gibi, kandiller gibi, Ramazan gibi, hac mevsimi gibi bu tür hadiselerin hani dinimizle ilgili, gönül hayatımızla ilgili hadiselerin eğitim hayatında nedir etkileri var?
Evet.
Okullarda yansıtılabilir mi? Bunları bir gün konuşalım inşallah. Bunun o eğitime pozitif katkıları üzerinde bir gün konuşalım inşallah.
Yani önemli gün ve haftalar okullara nasıl yansımalı ve etrafı nasıl etkiler? Çocukların ruhuna nasıl indirebilinir? Çünkü bu Mart ayı içerisinde Mehmet Akif Ersoy'u anma, İstiklal Marşı'nın kabulü, Çanakkale şehitlerini anma programları, ardından 3 aylar ve yaşayacağımız önemli gün ve geceler okullara öğretmenin elinden, gönlünden sınıfa taşındığı zaman buna biz fırsat eğitimi diyoruz.
Haftaya inşallah konuşalım.
Tabii Cenab-ı Hak buyuruyor ki Kasas suresi 77'de Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste.
Evet.
Ama dünyadan da nasibini unutma.
Evet.
Allah sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara iyilik et diyor. Biz okul yöneticileri için
buradan yöneticiye nasıl geçeceksiniz?
Evet, buradan yöneticiye şöyle bir hadis-i şerifle devam edeceğim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyetihi diyor. Evet. Hepiniz birer çobansınız, güttüklerinize mes'ulsünüz diyor. İkinci Resulullah'ın dilinden. Üçüncüsü bir söz var. Sürünün hızını önde giden at belirler.
Evet.
Şimdi bu ayet-i kerime hadis-i şerif ve bu sözü yanına koyduğumuz zaman dünyanın en büyük mesuliyeti öğretmenlik mesleğidir diyor Nurettin Topçu. Ama hele bir de yöneticiyseniz, okul evet. müdürüyseniz, yani öğretmenlerin başıysanız, öğretmenlerin kaptanıysanız, lideriyseniz bu mesuliyet 3-4-5 kaz daha katlanıyor.
Katlanıyor.
Çünkü okul müdürünün üzerinde okul yöneticiliği yaparken 4 önemli rol var. Bir vizyoner dediğimiz günümüzde dava rolü. Yani okulun üstlendiği yöneticilik olan misyon dediğimiz görev rolü var. Hmm. Bunu güzel bir şekilde takımına aktarabilme, ilham verebilme rolü.
Yani biz, bu okul niye var?
Niye var? Siz niçin varsınız?
Öğrenciye ne verecek?
Ne vereceğiz?
Nasıl bir insanı hedefliyor?
Hedefliyoruz. Bunu en güzel bir şekilde takımına aşılayabileceği bir güce sahip olmalı, inanca sahip
olmalı. Bazen
olabilir.
Vizyon kelimesi yabancı bulunuyor. Böyle evet. vizyoner
vizyon,
de
misyon hemen.
Vizyoner de oradan geliyor. Ben onu genelde ufuk diye
veya ilham
ufuk ben, diye ufuk. Tercüme evet. ediyorum. Mesela bir okulun ufku ne?
Ufku
bir
ne?
Eğitim kurumunun ufku, ufku ne? Evet, yani onun içine insan da giriyor. Evet, evet. Okulun işte yönetimi de giriyor.
İşte burada okulun ufkunu belirleyen temel faktör yöneticidir efendim.
Evet.
Bir okul müdürü kadar okuldur diye bir söz var bizim literatürümüzde.
Hmm.
Bir okul
müdürü kadardır.
Müdürü kadar okuldur.
Hmm.
Dolayısıyla bu ne müdürün, ifade ediyor? Müdürün ufku.
Beyni nasılsa, kalbi evet. nasılsa,
inancı,
oraya kişiliği, eğitim diye neler girmişse.
Evet, onun hepsi o zaman kaptan okul yöneticisi.
Hmm.
Şimdi yönetmeliklerimizde bu ifade biraz şöyle yumuşatıldı. Okullu okul müdürü takımıyla birlikte yönetir diye biraz daha takım bilinci, ortak akılda oluşturuldu. Ama sonuçta yine işin başı okul müdürü, yönetici.
Ya belki orada okul evet. müdürüne de yani takımını kur.
Takımını kur.
Takımınla yani iyi ortak, çalış.
Evet.
Değil mi? Tek çiçekle bahar olmaz.
Aynen.
Değil mi? Gibi bir mesaj şey verilmiş var, oluyor. Evet.
Dolayısıyla öncelikle okul yöneticisinin sahip olması gereken en önemli özellik ufku olması gerekiyor. Eğitim alanındaki ufku takımının
önünde olmalı. Bir söz daha var.
Olmalı. Buyurun efendim.
Sizin sözlerinize bir ilave. At sahibine göre kişner.
At sahibine göre kişner. Evet. Evet, dördüncüsü de bu. Dolayısıyla işin başı ufuk sahibi bir okul müdürü mü? Eğitimle ilgili araştırmalar yapıyor mu? İnceliyor mu? Ve okuldaki öğretmenlerin önünde koşuyor mu? Öğretmenlerine ilham verebiliyor mu? Güç katabiliyor mu? Değer verebiliyor mu? Okul müdürü öğretmeni heyecanlandırabiliyor mu? Motive edebiliyor mu? Şimdi birinci unsur ayak bu. Okul yöneticisi olarak yapmamız gereken en önemli husus ufuk sahibi olmak. Takımı motive edebilmek, takımı heyecanlandırabilmek. Lakin bunu yapabilecek okul müdürünün de önce kendi ufkunu çok iyi belirlemiş olması gerekir. Yani şu soruyu sormalı. Bu makamda benim vazifem ne? Okul yöneticisi olarak vazifem ne?
Şöyle bir soru sorayım. Bunu tecrübeyle mi kazanır? Bunun bir eğitimi var mı? Yani bizdeki mesela okul yönetimleri bir süreç içinden mi akıp geliyorlar?
Öncelikle böyle süreç bir içerisinden akıp geliyorlardı. Son zamanlarda bunda bir takım değişiklikler oldu. Mesela okul yöneticisi olabilmek için bir öğretmen olma şartı var. 2 yıl öğretmenlik yapma şartı var en az.
Evet.
Sonra müdür yardımcısı olacaksınız. Sonra okul müdürü olacaksınız. Bir kademe, bir hiyerarşi var. Lakin belli dönemlerde sınavla okul müdürü seçme yoluna gidildi. Okul yöneticiliği yani evet akademik bilgi gerektirmedik birlikte şey de gerektiriyor. Kişilik özellikleri de ona yatkın olması gerekiyor. Nasıl ki öğretmenlik becerisi için kişilik özellikleri liyakatin yani daha doğrusu bilgisinin önünde olması gerekiyorsa okul yöneticiliği içinde ki liderlerin hepsi için bu geçerli aslında kişilik özellikleri de o ruha uygun olmalı.
Yani takım neler olmalı onda mesela liderlik dediğiniz?
Liderlik hakikaten olmalı. Hı-hı. Yani liderlik becerisinin içerisinde kişilik özellikleri itibariyle takımına katlanabilen, sabır gösterebilen, ilham verebilecek ve iletişimi güçlü insan.
Evet.
Ve empati kurabilecek. Karşı tarafta kişinin yerine kendini koyacak. Duygu ve düşüncelerini yani anlayabilecek.
Her birinin biraz aslında açılması lazım.
Açılması gerek. Her biri
yani
açılması lazım.
Diyelim ki sabırlı olması
sabırlı
yani.
Olmaz.
Değil mi?
Sabır. Problem çözmeye karşı, yani çatışmaya
iletişim
karşı.
İletişim evet. Yapabilecek nitelikte olması, problem çözücü.
Bir kere küsmeyecek abi. Küsmeyecek. Takımlık insanlara küsmeyecek.
Küsmeyecek.
Yani küsmeyecek.
Küser mi insan?
Yani abi yönetici küsmemeli. Bürokraside bu geçerli. Küsüyor insanlarımız. Devletindeki bürokrasi üstlenmiş insan vatandaşa küsmeyecek.
Evet.
Devlet küsmeyecek. Devlet orası.
Evet.
Hani Şeyh Edebani'nin Osman Gazi'ye sözü her zaman önemlidir bu anlamda. Sen beysin.
Biz
küsmek bize, gücenmek bize diyor. Başlıyor. Evet. Tavsiyede bulunuyor. Dolayısıyla küsmemek gerekiyor. Maalesef günümüzde okul yöneticilerimizde veya bazen öğretmenlerimizde biz bunu görebiliyoruz. Küsebiliyor. Öğrencisine küsebiliyor. Veliye küsebiliyor. Takımına küsebiliyor. Yani alınmayacak. Hmm. İncinmeyecek. İncinmemeyi öğrenmesi gerekiyor.
Ne tür durumlarda bu küsme olur? Biraz işleyelim
yani
bu konuları.
Yani ne tür durumlarda olur? Bir, öğretmenin sözünü dinlemediğini düşündüğü zaman küser.
Hmm.
İşte sözün dinlenmediğini düşünür öğretmenine karşı. Veya öğretmen...
Mesela küsmek yerine yani daha proaktif bir davranış nedir? Mesela diyelim okulunuzda çok kıdemli bir öğretmen var ama tempoya uymuyor. Söyleyemiyorsunuz da ne yaparsınız?
Yani söyleyemiyor muyuz? Söylemek lazım. Önce iletişim açık olmak lazım. Hmm. Yani okul yöneticisi için asıl unsur her zaman iletişim açık olması.
Evet.
İletişim kanallarını her iki taraf için de açık tutmak. Kapının açık olması değil. Bazen espri yaparlar. Benim kapım herkes açık diye.
Açık diye.
Ama önemli olan gönül kapısı herkes açık.
Hmm.
Şimdi bizim
kapı açık olur, yüzün asık olur.
Yüzün asık olur. Kimse o kapıdan içeri giremez.
Giremez.
Yani bir dönem modaydı biliyorsunuz. Bizim kapımız herkese açık. Ama o kapıdan kimse girmiyorsa, kimse istifade etmiyorsa.
Yani nasıl bir, affedersiniz, fırça yiyeceğim.
Evet, nasıl bir fırça yiyeceğim. Dolayısıyla evet, okulda öğretmen hata yapar, öğrenci hata yapar, veli de hata yapar. Herkesin hatası olabilir. Ama bunların hepsini tolere edecek, bunların hepsini yönetecek, krizleri, çatışmayı, problemleri yönetecek okul yöneticisidir. Ki okul yöneticisi öğretmenden sorumlu olduğuna göre, öğretmenin nöbetine geç kaldığında, dersine geç kaldığında, işte okul içerisinde belirtilen kuralları yerine getirmediğinde elbette bir yaptırım gücü var. İkaz etmesi gerekir, uyarması gerekir. Zaten bunu işin özünde hem sevecek hem sevdirecek, disipline uymadığı zaman da uyaracak. Ancak uyarma yöntemini iyi seçecek.
Hmm.
Nasıl? Örnek, koridorda öğrencisinin önünde ayakta uyarmayacak.
Yani öğretmeni öğrenci yanında uyarmayacak.
Uyarmayacak. Öğretmen müsait bir zamanda odamda bir çay içmek isterim diyecek. Hmm. Odasına çağıracak. İki, öğretmeni sınıfa gireceği zaman da uyarmayacak.
Hmm, morali bozulur.
Morali bozulur, sınıfa yansır. Öğretmen sınıfta ders işleyemez. O da insan sonuçta.
Evet.
O zaman öğretmen dersiniz bittikten sonra sizinle görüşebilir miyim diyecek.
Evet.
Konuyu o zaman müzakere edecek. Belki de yanlış anlaşılma oldu. Belki bir an olay yanlış irdeledi. Haksız yere öğretmenin kalbini kırmış olabilir. Bunların hepsi tecrübeyle öğreniyor belli bir zaman içerisinde. Lakin artık bunlar eğitimi de veriliyor. Yani öğretmen ne zaman uyarılır, nasıl uyarılır, iletişimde problem kimdeyse, bendili, sendili nasıl kullanılır?
Müdürlere yönelik bir meslek içi eğitim oluyor mu?
Müdürlere yönelik meslek içi eğitim yapılıyor. Bunların başında iletişim eğitimi yapılıyor. Hmm. Geçtiğimiz günlerde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bu anlamda en çok eğitim veren genel müdürlüktür. Geçen hafta içerisinde bizim de dahil olduğumuz bir seminerde 120 tane okul müdürüne, yöneticisine iletişim alanda, etkili iletişim alanda seminer organize edildi. Problem çözme, çatışma yönetimi, kriz yönetimi, hizmetkar liderlik, kültürel liderlik gibi bu alanda seminerler verildi. Katkısı olduğunu düşünüyoruz. Lakin şuradan çıkamadıklarını da görüyoruz. Ben o makama oturmuşsam elimden gelen en iyisini yapmakla mükellefim. Yani hep şu mazeretlerle karşı karşıya kalıyoruz. Devlet, önümüzdeki problemler, engeller, hep suçu başkasına atma meyli olduğunu görüyoruz. Halbuki evet, eksiklerimiz var, bürokraside eksiklerimiz var, sistemde yanlışlarımız olabilir. Lakin ben o makama oturmuşsam, ben üzerime düşen sorumluluğu en iyi bir şekilde yapmakla mükellefim. Yani şu, ben sefere çıkmakla mükellefim, zafer evet. Allah'tan. Ben okul yöneticisi olarak, devletin makamını temsil eden birisi olarak, öğretmenimi nasıl motive edebilirim, öğretimsel liderliğimi nasıl yapabilirim, vizyonumu, okulun ufkunu, olması gereken durumu nasıl aktarabilirim? Hangi kanallarla, ne yöntemlerle? Takımın büyük bir çoğunluğunu kendime nasıl inandırabilirim? Ve onlara bir dava, bir dert yükleyebilirim. Yani bu, mesele bu.
Hmm.
Ve bunun için iletişim kapılarımı nasıl açabilirim, açık bırakabilirim? Ve bunun için kendimi nasıl sabırlı hale getirebilirim, tahammülümü artırabilirim? Kriz anları olduğunda kriz yönetimlerinde nelere dikkat edebilirim? Çatışma her halükarda olacak. Çünkü okullarımızda her bir öğretmenin farklı ideolojisi olabilir, farklı mezhebi olabilir, farklı dünyaları olabilir. Karakterler olabilir. Bunların hepsi çatışma nedeni.
Evet.
Yani okul yöneticisi olarak problem nedir? Çatışma nedir? Ve kriz anları neler yapmam gerektiğini çok iyi biliyor olmam lazım. Ve bunları yönetebilme becerisine sahip olmam gerekiyor. Eğer kaptan, lider soğukkanlı davranırsa krizlerde, çatışmalarda çözülebilir. Ama kaptan kendisini kaybettiğinde, beti benze attığında, işte sinirlendiğinde, öfkelendiğinde, ben şimdi ne yapacağım dediği zaman takım hepsi der ki ben şimdi ne yapacağım.
Evet.
Veya eğer okulun yöneticisi kaptanı sorunları çözmekten uzaklaşıp hep birilerine havale ediyorsa, o sorunlar zaten çözülmüyor demektir. Gerektiği zaman takımın yanında yer alıp sorunları çözme noktasında dirayet gösterebilmesi gerekir. Nitekim bizim önümüzde iz bırakan şahsiyetlerin hayatını incelediğimizde hep sorumluluk alan kişiler olmuştur. Hep krizleri güzel bir şekilde yöneten, çatışmaları çok iyi bir şekilde yöneten, yönlendiren kişiler olmuştur. Veya insanların ihtiyaçlarını zamanda doğru bir şekilde giderebilmek üzerine olmuştur. Okul müdürlüğü makamı veya bürokrasi makamı daha önceleri şöyle anlaşılırdı. O makama oturulduğu zaman evet bir disiplin adına ciddi bir şekilde baskılama vardı. Vatandaşın sözü dinlenilmezdi, öğretmenin sözü dinlenilmezdi. Devletin bir soğuk yüzü vardı. Son 20 senedir biraz daha veya 30 senedir bu biraz daha yumuşadı diye ben gözlemliyorum. Özellikle Turgut Özal'dan itibaren başlayan zaman zaman inkıtaya uğrasa da. Şimdi elhamdülillah yöneticilerimiz, bürokrasideki insanlarımız vatandaşımıza karşı daha sevecen davranıyorlar. Makamın gücü mü, mevzuatın gücü mü, yoksa insanlığın ve haklılığın, adaletin gücü mü? Zaman zaman da dinlendiririz. Yani şu makamda oturan otoriteyi makamından almayacak. Otoriteyi insanlığından alacak. İnsani becerilerinden alacak. İletişim becerilerinden alacak. Yani bu çok önemli. İşte burada ayet-i kerim onu diyor zaten. Cenab-ı Hakk'ın size ihsan ettiği gibi siz de insanlara iyilik edin. O makamı bana ihsanda bulunan.
O ayeti o yönüyle,
evet, o yönüyle
aldınız başta.
O yönde aldık. Hem güttüklerimden mesulüm, o sorumluluğum var. Hem de makam Cenab-ı Hakk'ın bana bir lütfu. Geçici bir gün o ihsanın içerisinde olduğum süre içerisinde ben de insanlara bunun zekatı olarak, bunun iyiliği olarak iyilikte bulunmam gerekiyor. Nasıl iyilikte bulunacağım? İnsanla bir ve beraber olacağım. Uzaklaşmayacağım. Yani bazı makam sahipleri var ki öğretmenden uzaklaşıyor. Kendini beri çekiyor veya bürokrasi de zaman zaman nadiren de olsa
makam
görüyoruz.
O kadar önemsiyor ki.
Önemsiyor ki halkın içerisine girmiyor veya öğretmenin içerisine girmiyor. Öğrenciyle iç içe olmuyor. Veliyle iç içe olmuyor. Sadece emredici konumda. Hmm. Henry Ford diyor ki CEO'lar için şunu söylüyor. Kendi zamanında sağken söylemiş. Kendi kitaplarında da var. Yok mu ki küçük bir iş takımınıza birlikte ucundan tutacağınız diyor. CEO'larına söylüyor. Yani bu şu. O dönemde de çok yaygınmış emredici olmak insanlara yap et falan. Diyor ki Henry Ford hayır bunu yapma. Takımınla birlikte bir işini ucundan tut. Sonra istersen sen geri çekil takımın o işi götürür.
Ya belki şöyle bir psikolojik zemin olabilir. Yani çok işin içine girirsem otoritem kaybolur, saygınlığım kaybolur falan gibi bir acaba bu geri çekilmeler, makamı önemsemeler falan oralardan
şöyle bir kaygı var tabii. Acaba vatandaş veya öğretmen benim müdürlük rolüme, yöneticilik rolüme veya liderlik rolüme karşı toplumun içerisinde aşağılayıcı, aşağı düşürücü bir tutum, bir tavır, bir davranış içerisinde bulunur mu? Bu zaman zaman gördüğümüz bir şey. Bazen öğretmen müdürüyle olan ilişkilerini ayarlayamadığı zaman olabilir. Bu bürokrasi de olabilir.
Evet.
Ama bunu da müdür bu tavrı başta beklentiler içerisine koyabilir. Arkadaşlar ben sizden birisiyim. Sizin gibi ben de öğretmenlik yaptım. Sınıflara girdim. Tebeşir tozu kokladım. Tahtaya yazan birisi olarak. Sizin içinizden birisi olarak. Cenab-ı Hak bunu ihsan olarak bana verdi. Ve bu görevi de sizinle birlikte yapmak için sizinle beraber yola koşmaya niyet ettim. Davamız şu, ufkumuz şu. Ben bu okulu şuraya getirmek istiyorum. Sizinle birlikte yapacağız bunu. Bizim öğrencilerimizin şuna şuna ihtiyacı var. Sizinle birlikte yapacağız deyip işbirliğini buna göre yapıp sürekli beraber olabilmek. Örnek kriz anında, sıkıntı anında veya sevinç anlarında, hep kriz anını bahsetmeyelim. Okulun sevinç anlarında okul müdürü takımının içerisinde ise bir paydaşlık oluşturuyoruz. Öğretmen ona tabi oluyor. Nitekim de biz gittiğimiz okullarda görüyoruz. Okul çok farklı okul türleri, işte her türlü kişilik özelliklerine sahip öğretmenler, işte veya ideolojik bakışları, sendikalar farklı öğretmenler var. Ama okul müdürüne bakıyorsunuz, takımıyla hemhal olmuş. Konuşuyorsunuz, diyor ki bizim müdürümüz hiç diyecek bir şey yok diyor. Bizimle dertlenir, bizimle sevinir diyor. Bakın bunu evet. ifade ediyor. Bizimle dertlenir, bizimle yatar, bize her zaman liderlik yapar, bize her zaman ağabeylik yapar. Farklı inanışta.
Evet.
Yani neyi kastediyor? Onun iletişimini, onun kendisinin yapmış olduğu desteği ifade etmeye çalışıyor. Gösterdiği sabrı ifade etmeye çalışıyor. İşte bazen öğretmenler kendilerini yalnız hissederler. Neden yalnız hisseder? Okul yönetiminin kendisini desteklemediğini, arkasında durmadığını söyler. Evet, bunun bir takım şöyle varsayımları da var. Öğretmen her şeyi de doğru yapmazsa ben niye arkasına durayım? Evet, öğretmen yanlış yapıyorsa duramayabilirsiniz. Ama en azından bir takım arkadaşınız olarak öncelikle acısını, sıkıntısını, yanlışını anlayıp neden yanlış yapabildiğini düşünüp empati yapıp rahatladıktan sonra öğretmenim siz benim takımımın bir parçasınız. Sizinle birlikte çalışıyoruz. Burada şöyle bir eksiğimiz oldu, farkındayım. Belki yanlış anlatımlardan oldu ama ben bunu düzelteceğim, telafi edeceğim. Dediğinizde hocam sizi sıkıntıdan kurtaracağım. Siz merak etmeyin. Sonra bu konuyu değerlendiririz. Hı hı. Bir analiz ederiz nerede hata yaptığımızı. Önce şu sıkıntıdan beraber kurtulalım dediğinde öğretmen der ki ya evet ben bir hata yaptım, sıkıntıdaydım ama müdürüm benim hatamla değil şu anda. Olayı evet. kurtarmakla meşgul.
Evet.
Ama sonra diyor ki analiz edelim bunu. Nerede hata yaptık?
Yani bütün üstünü de örtmüyor.
Örtmüyor ama analiz de etmek
evet,
lazım.
Evet.
Ama şimdi ne oldu? İnsanlar hata yaptığında, öğretmen hata yaptığında herkes o hataya yükleniyor. Hı-hı. Olmuş bir kere zaten. Önemli olan ondan sonra ne yapabilmek? Onu düzeltip o hatayı düzeltmek. İşte yanlış varsa, kimden gönlü kırılmışsa, veli, öğrenci vesaire gönlünü almak. Sonra da öğretmenim, buradaki olaydan bir ders çıkartalım kendimize. Hı hı. Nerede hata yaptık? Bir daha olsa böyle bir durum, böyle davranır mıydın? Böyle yapar mısın? Ne oldu da birden böyle bir tepki gösterdin veya bu sözü söyledin? Gibi
evet,
ders
evet,
çıkartma evet. sağlamak. O zaman diyor ki ya müdürüm benim yanımda. Beni bu sıkıntıdan kurtardı ama benden bu olaydan ders çıkartma noktası bana liderlik yapıyor diyebilir. Dolayısıyla sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim literatürümüzde, medeniyetimizde ne var? Hakimül harameyn değil, hadimül harameyn var. Yani harameynin hizmetçisi, işte bu toplumun hizmetkarı, işte okulun hizmetkarı olabilmek.
Şimdi, bu şeyde evet. okul müdür ilişkisinde şöyle bir şey, yani diyelim ki müdür geldi, okulu istenilen vasatta bulmadı. Yani müdür her şeydir gibi bir şeyden de yola çıktık ya
evet.
eğitim için, evet. okul için her şeydir. Yani müdür böyle bir şeyde, yani takımınız yok. İşte muhit şöyle bir muhit.
Sosyal ekonomik anlamda zayıf bir muhit.
Zayıf evet. bir muhit. Yani o, böyle bir ortamda müdür yine de kendisinde bir heyecan üretmeyi başarmalı mı, yoksa ne yapayım ben ya işte düştük bir yere falan gibi bir psikoloji, yani bununla müdür liderliği arasındaki alakaya biraz değinelim.
Bizim eğitimde söylediğimiz bir sözümüz var abi. Bir öğretmen geride kalan öğrenciyi ileriye taşıyabildiği zaman öğretmendir.
Hı hı.
Yani geride kalan çocuğu.
Ben bir şey duymuştum, böyle iyi çoban kuzusunu dağda bırakmaz diye.
Çoban kuzusunu dağda bırakmaz.
Evet.
Şimdi öğrenci zeki ise, fiziksel gelişimi ise, duygusal gelişimi ise, ailesinde sorun yoksa o çocuğu öğretmenlik yapmak çok kolay. Veya okul yöneticiliği içindeki. Şimdi benim okul yöneticiliğim benim için çok kolay. Şu evet. anda benim içinde bulunduğum. Niye? Evet, bir takım özel okulun kendine göre sıkıntıları olmakla birlikte birçok resmi okullara göre belki daha kolay.
Evet.
Ama bazı devlet okullarında sizin söylediğiniz ortamda bulunduğu halde okul müdürü arkadaşımız bir dava sahibiyse, bir heyecanı varsa, o dava ne kadar güçlüyse o kadar enerjik oluyor. Önemli olan diyor ki benim görevim sefere çıkmak.
Yani şöyle de denir hani, ya tamam sen heyecanla geldin ama burası seni törpüler bir süre
olur
sonra.
Olur önce. Önce denir. Olur tabii denir. Önce müdürün heyecanını eski yerleşmiş kültür, okul kültürü dedik, veya davasını engellemeye, törpülemeye, işte özellikleri noktasında burası senin geldiğin okula benzemez.
İradesini zaafa uğratır.
İradesi zaafa olunca her türlü şeyler söylenir. Abi siyasette de bu böyle değil mi?
Tabii.
Bir dönem yaşandı. Gelir birisi, siz siyaseti bilmiyorsunuz. Burası böyle değil, işte bürokrasiyi de böyle denir. Ama kişi bir eğitim biliminin ruhunu biliyorsa, liyakati varsa, iki, inanmış bir davası varsa, ben okulu değiştireceğim, ben bu çevreyi etkileyeceğim, burada kaldığım süre içerisinde, Allah'ın bana can verdiği süre içerisinde, okulun artıları şu, eksileri şu, fırsatları şu, buna bir SWOT analizi diyoruz. Önce yapmak lazım. Bir 4-5 ayda gözlem yapmak lazım.
Evet.
Öncelikle nereden başlarsam, ben bu okulumun algısını değiştiririm.
Hı-hı.
Çevrenin algısını. İki, aileyi okula çekerim.
Hı-hı.
Üç, öğrenciyi okula karşı bağlarım. Bunu yaparken takımlarımdan kimlerden destek alabilirim? Önce buna inanan birkaç kişi olur zaten.
Hı-hı.
Hocam burada veli gelmez. Bu öğrenciden hiç adam olmaz.
Değerli.
Yani hemen derler zaten. Bu işin doğasında var. Bu öğrenciden hiç adam olmaz. Hocam bu anne babalar zaten ilgisiz. Biz hiç toplantıya davet edemiyoruz. Gibi birçok alternatif de çıkar. Peki anne baba gelmiyorsa ben anne babaya gidebilir miyim?
Hı-hı.
Onun yanına gidebilir miyim? İki, öğrencinin algısını okula bakışı nasıl değiştirebilirim? Ama ortak akılla, önerilerle yapılıp önce benim yapacaklarım neler? Muhtardan alacağım destek ne? Cami imamını alabileceğim destek ne? İşte ilçe milletini alabileceğim destek var mı? Belediyeden, kaymakamdan. Bakın sıradığınız zaman aslında çok çözüm ortaklarımız var.
Hı-hı.
Yeter ki derdi doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişiye taşıyabilin.
Evet, yani eğitim konuşmalarındayız değerli dinleyiciler. Nuri Özkan hocamla konuşuyoruz, İGEDER Başkanı. Müdürleri konuşuyoruz. Okulun başarısında müdürleri konuşuyoruz. Okul ortamı zor da olsa müdürün yapabileceği şeyler olduğunu ifade...
Davası kadar abi.
Davası kadar.
Davası.
Yüreği kadar.
Yüreği kadar.
İçi, yani yüreği canlı mı, diri mi?
Diri mi o?
Evet. Oradan devam edelim. Evet. Buyurun.
Şimdi yine hadis-i şerif zannediyorum. Mümin kul din kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da okulun yardımındadır diyoruz. Şimdi mümin kul olarak bir okul yöneticisi davasını net bir şekilde belirleyip, okulun ufkunu belirleyip bu noktada kime karşı sorumlu? Allah'a karşı sorumlu. Burada kimler için yapacak? Bu toplum için hizmette bulunacak. Kimi kazanacak? Öğrencileri hayata kazanabildiği kadar. Aileleri okula destekçi yapacak. Öğretmenden çekebildiği kadar davası inandıracak. Zor bir iş. Kolay değil. Yazıldığı kadar. Ama diyor ki peygamberimiz, eğer bir kul din kardeşin yardımında niyetinde bulunduğunda, bunu samimiyetle taşıdığında Allah da okulun yardımındadır diyor. Bitti bu kadar.
Şimdi siz güzel bir şey yapıyorsunuz. Bugün hakikaten yani bir eğitimcisiniz.
Evet.
Bu eğitimi kendi içinizde programlarken Kur'an'a başvuruyorsunuz. Peygamberimizin sözlerine başvuruyorsunuz. Osman Gazi ile Şeyh Edebali'ye başvuruyorsunuz.
Evet.
Bir anlamda kendi kültür kaynaklarımızdan
evet,
bir yöneticinin beslenebileceğini örneklemiş oluyorsunuz. Yani kendi kültür kaynaklarımıza, Kur'an'ımıza, Peygamberimizin sözlerine,
evet,
kültür, tarih kaynaklarımıza baktığımızda bizi motive edecek, değil mi? Bizi
aynen
motive edecek birçok
söz, birçok olay, birçok hikaye
olacağını
evet,
onun
evet,
altını biraz çizelim istedim. Yani hani bazen ya eğitim hayatını konuşuyorsunuz, hadis ne ki, ayet ne ki gibi akla gelebilir diye, yani radyomuz herkes tarafından dinleniyor.
Evet, evet.
Ben hep onu önemserim, biliyorsunuz yani.
Evet.
Diyelim ki İstanbul'da şu anda trafikte insan düğmeye bastı, Erkam Radyosu'nu dinliyor ve eğitim konuşmalarını
evet,
dinliyor. Aa, bakın peygamberimizden bir söz aldı.
Evet.
Bir eğitimci.
Evet.
O açıdan altını çizmek
istedim. Ben de zaten Allah razı olsun. Yani bizler artık kendi medeniyetimizin ufkuna dönmemiz lazım Ahmet abi. Kendi kültürümüze, kendi tarihimize. O kadar çok sözler, yaşanmışlıklar var ki bunları tekrar gündeme taşıyıp ders aldığımızda hem kendi gönül dünyamızı beslemiş oluruz. Bunların başında tabii ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, güzel sözler, bununla ilgili deyimler, atasözleri ve birçok tarihi şahsiyetlerimizin bir meydana çıkarken vizyon ufuk konuşmaları diyeyim. İşte dava konuşmalar, işte Alparslan'ın Anadolu'ya girdiği zamanki ordusun yaptığı konuşmalar. Bunların hepsini
evet,
okurken zaten okula bir başka gidersiniz.
Evet.
O zaman Nurettin Topçu'nun ifadesiyle gidersiniz okula.
Hı hı.
İşte 40 yıl öğretmenlik yaptım. Ben okula mabede gider gibi gittim.
Şu tarz şeylerle de karşılaşır mı müdür? Ya geldi ama yani çok da yüksekten uçuyor. Fakat ayağı yere değer bunun bir süre sonra.
Önce bu tepkiyi alır.
Alır mı?
Alır. Tabii evet. Şu okul müdürü şunu da ya yapmalı
bu,
tabii.
Bu psikolojiyi değiştirmesi lazım. Mesela bir öğretmendeyse bu değil mi? Bu psikolojiyi değiştirmesi lazım değil mi? Nasıl değiştirir?
Şimdi ben Kayseri'de bir okulun genel müdürü olduğumda işte ismini söylemeyeyim burada. Bana 3 ay süre koymuşlardı. Evet. Çünkü çok sık yönetici değişiyor. Gelen bir şey yapma vaadi.
Gider işte, buradan. Gider. Nuri Hoca da gider.
Nuri Hoca gider. Sonra dediler ki bu 6 aya çıktı. Sonra ben okulumda 3 sene oturdum.
3 sene oturdum.
Ama çok elhamdülillah Rabbim
ayrılırken
nasip etti.
Yani
Rabbim nasip etti. Çok
gönderdiler mi siz mi ayrıldınız?
Benim sözleşmem bitmişti.
Ya, evet.
Daha sonra ben İstanbul'a gelme hayalim vardı. Tamam. Sonra nasip olmadı. Teknene geçtik vesaire. Dolayısıyla ama ne oldu? Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Hizmetin içerisinden geldiğimiz için genel müdürdüm bir gün kamyonda kulağı çınlasın yönetim kurulu başkanımız Cengiz Bey'le birlikte kamyonda biz o yurtta merkez Düvenem'deki yurtta bir eşya taşıyorduk.
Evet.
Bir tane vatandaş geldi dedi ben okulun genel müdürüyle görüşeceğim dedi. Ben de kamyonda eşya taşıyorum. Yurtta eşya taşıyoruz. Cengiz Bey dedi ki bu okulun genel müdürü okulların ben dedi yönetim kurulu başkanıyım. Yani bazen hizmetin içerisinde olmak, işin...
Bizans elçisi Hazreti Ömer'i böyle bir hasır üzerinde uyurken görmüş de şaşırmış değil mi?
Gibi yani işte
yani
aslında...
Statüyle olmuyorsun.
Olmuyorsun.
İçinizdeki yürekle oluyorsun.
O zaten sizi inandırıyor insanlara. Diyor ki bu insan samimi.
Evet.
Evet, gerekli zamanda disiplin, otorite şart. Evet. Ama şu anda zor şartlarda adamın yokluğunda bu insan gerekirse takım elbise, kravatını çıkartır, bu hizmeti yapar. Bitti bu kadar.
Evet.
Gerekirse çay hizmeti yapar. Yani bu samimiyeti doğru yerde, doğru zamanda, doğru mekanda koyabilmek. Büyüklerimiz hep böyle yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Savaşı'nda bunu görmedik mi abi? Aç oldukları halde karınlarına
Hendek
taş bağlayıp
kazdılar,
en son kırılmayacak taşı kırma noktasına Resulullah'tan yardım istediler.
Evet.
İşte hizmetkar liderinin ta kendisi.
Ta kendisi.
Yani gayet basit.
Evet.
Zaten orada bir sorun vardı, bir problem vardı. Resulullah'a bu anlatıldığında Resulullah sizin kıramadığınız bir taşı ben nasıl kırayım demedi. Değil mi? Önce niyet etti. Yani zaten taşı kırmak Cenab-ı Hakk'ın bir takdiri. Ama önce ben niyet edeceğim o taşı kırmaya. İnanacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de aldı ve üçe böldüğünü hepimiz biliyoruz.
O hizmetkar liderliği biraz açalım isterseniz. Çünkü bazen şöyle de denir. Yani sen teferruat içerisinde kaybolursun. Değil mi? Hizmet yapacağım diye kaybolursun. Bu defa büyük işleri planlama gibi bir rolün kaybolur, ortadan kaybolur gibi denir. Yani
zaman zaman söylenir, bunu dengelemek lazım. Örnek, hizmetkar liderlikte problem, kriz ve çatışma anında takımının yanında takımla birlikte iş gören lider hizmetkar tutuma sahiptir. Bir,
evet.
İki. Bir öğretmen, okul için konuşuyoruz, öğretmen, öğrenci bir problemle, bir çatışmayla, bir istemet durumla karşılaştığında müdüründen, yöneticisinden destek alabiliyor ve olumlu bir geri dönüt alabiliyorsa hizmetkarlığı tutumundan bahsedilebilir. Üç, yine okuldaki önemli gün ve haftalar etkinliklerde öğretmen bir şey yaparken yanına gidip halini hatırını sorup öğretmenim benim yapacağım bir şey var mı? Sen nasıl yardımcı olabiliyorum demek bile hizmetkar liderden tutulma yapmak zorunda değil.
Değil. Evet.
Önemli olan önemsediğini, değer verdiğini göstermek. Burada aslında çok güzel bir hikaye var olayı anlatmak açısından. Bilmiyorum daha önce paylaşmış mıydım? Ben yıllar öncesi yöneticilik yaptım da tabii genç yöneticiyiz. Değer vermek konusunda arkadaşlarımız 28 Şubat süreci içerisinde yoğun bir baskının içerisindeyiz. Yeni de yönetici olmuşum. Hanım arkadaşlar geldiler bir kız okulunda okul yöneticisi Muradiye'de. Dedi ki değer görmüyoruz. Değer görmek ne demek? Değer görmek kendi kendime sorguluyorum. Yani işte
bize
bu anlamda.
Bize itibar gösterilmiyor. Yok,
açıklamayın öğretmenim diyorum ama kafamda bütünleşmedi. Ta ki yüksek lisans yaparken Aytaç Açık olan Hacı hocamız var yüksek lisansta profesör doktor. Aynı soruyu sordu. Çocuklar dedi, arkadaşlar dedi. Değer görmek nedir dedi. Hemen benim dikkatimi çekti. Daha önce böyle bir durumla karşılaştığım için. Herkes bir şeyler söyledi. Dedi ben size bir hikaye anlatayım. Dedi sonra şeye başladı. O değer görmekle ilgili hikaye anlatacağım hikayede hizmetkar lider tutumu da vardı. O da şu anlatılan hikaye. Beşinci sınıfa giden bir çocuğu olan bir anne bir gün çocuğunu doktora götürdüğünde onun lösemi kanseri olduğunu duyuyor. Annenin bir daha dünyası yıkılıyor. Tek çocuğu var.
Evet.
Ve bir an ne yapacağını şaşırıyor. Tabii yoğun bir şekilde tedavi süreçleri başlıyor. Terapiler, kemoterapilere başlanıyor vesaire. Bir gün kahvaltıda otururken oğluna şu soruyu soruyoruz. Oğlum sen ne olmak istiyorsun? Çocuk, 5. sınıftaki çocuk. Anne, ben itfaiyeci olmak istiyorum. Hmm. Anne şaşırıyor birden. İtfaiyeci, itfaiye eri olmak istiyor.
Yani belki annenin büyük hayalleri var.
Anne şaşırıyor. Çocuğa. Ama çocuğunun durumunu bildiği için çocuk okula gittiği bir gün itfaiye müdürlüğünü arıyor efendim. Diyor ki benim diyor 5. sınıfa gitmekte olan Hasan adında bir öğrencim, çocuğum var. Allah ne kadar ömür verir bilemiyorum ama şu an içinde bulunduğumuz durum bu.
Evet.
Zaman zaman okula gidiyor. Çoğu zaman da hastanede vaktimizi geçiriyoruz. Çocuğum gelecekte itfaiyeci eri olmak istediğini söyledi. Ben şimdiden hayalini gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü ömrünün ne olduğunu bilmiyorum. Hı-hı. Diyor. İtfaiye müdürü hanımefendinin bu değerlendirmesi karşısında hemen şu cevabı veriyoruz. Hanımefendi, ben sizi çok iyi anladım. Sizden sadece ricamız çocuğunuzun boy ölçüsünü ve bir de baş ölçüsünü bize verirseniz, haftaya çarşamba günü saat 10'da da itfaiye müdürlüğümüze gelirseniz biz onu küçük bir itfaiyeci eri yaparız diyoruz. Hmm. Bakın hemen empati kuruyor. Hmm. Onu anlıyor. Yani şunu demiyor. Hanımefendi ne demek? Çocuğunuz hasta olabilir. Geçmiş olsun. Allah şifalık versin. Burası çocuk bakım yeri mi? İşte hayal gerçekleşim yeri mi? Demiyor bakın. Anne birden şaşırıyor. O beklenen zaman gelince oğlu Hasan'ı alıyor. İtfaiye müdürlüğüne gidiyorlar. Ne görsünler? Kapıda bütün itfaiye erleri, itfaiye müdürü küçük Hasan'ı karşılıyorlar. Ve hazırladıkları itfaiye elbisesini ve kaskını, başlığını çocuğa törenle giydiriyorlar. Artık sen bizim küçük itfaiyecimsin diyorlar çocuğa. İtfaiyecimsin, itfaiye müdürü.
Evet, güzel.
Onu alıyorlar, güzel bir briefing veriyorlar. İtfaiye müdürlüğü nedir, nasıl çalışır, neler yapar, araçlara bindiriyorlar fırsat verdikçe. Olacak ya, o günde küçük bir alarm çalıyor itfaiye, yangın alarmı. O küçük Hasan'ı da alıyorlar araçlarına, yangın söndürmeye gidiyorlar. Çocuk o gün çok inanılmaz mutlu oluyor.
Evet.
Eve gelince de annesine teşekkür ediyor. Anneciğim çok teşekkür ederim. Ben itfaiye eri olmayı tekrar istiyorum diyor.
Evet.
İyi ki bu hayali seçmişim. Anne de çok mutlu oluyor onun mutlu olmasından. Gel zaman git zaman çocuk hastalanıyor. Daha da hastalığı artıyor. Artık doktor acı haberi veriyor. Hanımefendi diyor artık ilaçlara cevap vermez hale geldi. Hak bir gün vaki olur. Cenab-ı Hak'ta ümit kesilmez deyince anne birden üzülüyor tabii ister istemez. Hastaneden çıkışına da izin vermiyorlar. Yine tedavisi devam ediyor ama diyor anı bekleyin. Onun üzerine diyor ki sizden bir istirham olur mu diyor doktor bey. Benim çocuğum itfaiye eri olmak isterdi. Onun itfaiyeci abileri var, arkadaşları var. İzin verirseniz eğer onları bu son anında yanında bulunmasını isterim.
Evet.
Doktor şaşırıyor. Diyor ki bunu başhekimle paylaşalım. Başhekime gidiyorlar. Başhekim de diyor ki hanımefendi ben sizi çok iyi anladım. Ben bir itfaiyeci müdürüyle bir konuşayım. Nasıl yapabiliriz bir konuşayım diyor. İtfaiye müdürünü arıyorlar. İtfaiye müdürü çok duygulanıyor. Evet diyor bizim küçük itfaiye erimiz.
Evet.
Diyor ki öyle, bizi çok severdi. Biz de yanında yer almak isteriz. Deyince başhekim buyurun efendim sizi bekleriz diyor.
Evet.
İtfaiye müdürü diyor ki biz hastaneye geldiğimiz zaman hastanedeki yaşlılar, hastalar ve hemşireler yangın veya benzer şey olmadığını inandırmak lazım.
Dolayısıyla korkmasınlar.
Deyince hiç merak etmeyin diyor. Ben gerekli anonsu yaparım, gerekli tedbiri alırım. Bir tatbikat olduğunu söylerim diyor başhekim. Onun üzerine hay hay diyor müdür bey kapatınca 5 dakika içerisinde siren sesleriyle birlikte arabalarla hastaneye geliyorlar. Çocuğun bulunduğu katı yangın merdiveni dayıyorlar. Bütün arkadaşlar camdan içeri Hasan'ın odasına giriyorlar efendim. Hasan'ın yanında etrafına halk oluyorlar.
Evet.
Hasan'ın ellerini tutarken Hasan onlara bakarken gülümseyip vefat ediyor.
Evet.
Şimdi diyor ki bizim hoca burada ne gördünüz diyor. Bir itfaiye müdürün tavrı bir değer veren tavır var hanımefendi empatik yaklaşan. İki hizmetkar bir tutum görüyorsunuz.
Evet.
Empatik yaklaşmış. Ve hemen çözüm üretmiş.
Evet.
İşte çözüm üretmek hizmetkar liderliğin bir tutumudur.
Güzel.
Mazeret uydurmadı. Efendim ne burası itfaiye müdürlüğü tehlikeli bir yer. Biz 10 yaşındaki çocukla mı uğraşacağız? Çözüm odaklı.
Demedi evet.
Demedi. Diğer bir husus başhekim. Evet. Başhekim de efendim burası hastane. Acınızı paylaşıyoruz. Çocuğumuza biz elimizden geleni yaptık ama biz bu işlere uğraşamayız. O evet, da demedi.
Demedi.
Anladı. Değer verdi. Ve ortaya koyduğu tavır hizmetkar tutumdur diyor. Dolayısıyla okul yöneticisi ve hangi makamda yöneticisi olursak olalım, biz vatandaşımıza, öğretmenimize, öğrencimize, velimize elimizdeki mevzuatlar ve şartlar dahilinde çözüm ürettiğimizi inandırmamız lazım. İnsanlar evet, müdür bey elinden geleni yaptı.
Güzel.
Buna inanmış olmalı. İşte bu durum, bir karşı taraf değer vermek, sonra dedi ki anladık mı değer vermeyi dedi. Değer verme karşıdaki kişinin beklentisinin üzerine çıkabilmektir.
Hmm.
Bu da o hizmetkar tutumla olur. O anlayış da olur. Dolayısıyla bu hocamızın bir sözü var. Kitapta yazıyor, ben buraya almışım. İki mühim husus vardır diyor. Tarihimizde bizim mahzun dönemlerimizle ihtişamlı dönemler arasında iki önemli fark var diyor hocamız. İslam tarihini incelediğimiz zaman benim çok hoşuma gidiyor. Bir, ideal insan ve mefkuresi olan dertli insanların varlığı veya yokluğu.
Evet.
İkincisi de hizmetkar insanların varlığı veya yokluğu.
Yokluğu, doğru.
Yani ihtişamlı dönemlerle mahzun dönem arasındaki iki mühim husus diye ortaya koymuş. Dolayısıyla abi Nurettin Topçu, Mahir İz, Celalettin Ökten Hoca, işte zamanında Zahit Kotku, Süleyman Hilmi Tunahan, Mahmut Sami Efendi Hazretleri, biz birçok insan sayabiliriz. Bilim insanından, edebiyat insanından, işte Necip Fazıl'dan şuna buna kadar. O zor dönemlerde insanın az olduğu, cephede kaybettiğimiz, hanımların çoğunlukla olduğu toplumda, yeni bir toplum inşa edilmesi çabası içerisinde bu dertli insanlar bugün bu hale getirmedi mi abi?
Evet, evet.
Okuldaki dertli öğretmen, evet. Dertli yönetici, sosyal hayattaki dertli tasavvuf erbabı, dertli birkaç edebiyatçı, şair vesaire. Ne oldu? Toplum dönüştü. Hizmetkar liderlik tutum ve davranışı bugün toplumun dönüşümünü sağladı. Dolayısıyla bizim okul yöneticisinden istediğimiz en önemli şey ideal sahibi olması, dava sahibi.
Dava sahibi.
Burada hep Nurettin Topçu'nun şu sözünü söyleyerek hep soruyorum arkadaşlara, kendime de tabii, nefsime de. Nurettin Topçu'ya demişler ki, kendisi seslendiriyor. Siz ne vazife görürsünüz diye soran olurlarsa eğer, bizim vazifemiz, karakter yapmak der, bundan saadet buluruz diyor. Bak net. Ve kendisini ne hissediyor? Benim vazifem diyor karakter yapmak. Ve bunu söylemekten ve bunun icrası olmaktan mutluluk duyarım diyor bir öğretmen olarak.
Evet.
Aynı şekilde okul müdürü olarak senin vazifen ne? Allah-u Teala sana ihsan etmiş o makamı. Sen o makamdaki ihsanı hangi iyiliklerle icra edeceksin? Öğretmene yapacağın iyilik, katkı, öğrencine yapacağın iyilik, katkı, ailene yapacağın iyilik, veliye, hepsi. İşte dolayısıyla hizmetkar liderlik aslında literatüre de girmiş Ahmet abi. 1970 evet. yılında Greenleaf diye bir adam bunun araştırmasını yapmış. Hizmetkar liderlerin ön planda olduğu kurumları araştırmış. O ölçek çıkartmış, tutum ve davranışlar. Olmayan kurumlar arasındaki anlamlı farkı bulmuş ve hizmetkar liderlik bizim literatürümüzde, medeniyetimizde var olan bir liderlik tipi olmasına rağmen bugün akademisyenler Greenleaf'in bu teorisi üzerinden işlemeye başlıyor.
Anlatıyorlar.
Evet. Halbuki bizim medeniyetimizin ana unsuru canlıya hürmet, canlıya ihsanda bulunmak, canlıya iyilikte bulunmak, işte insanların ihtiyacını gidermek veya büyüğümüzün tabiriyle.
Şey orada sanıyorum liderlikle hizmet insanı olmayı birleştirmekle oluyor.
Evet.
Yani mesela hizmet insanı olursunuz da lider olamayabilirsiniz. Yani bir okulda müdürlük hizmet vasfıyla liderliği birleştirmekle mümkün oluyor. Çünkü sadece siz hizmet etmeyeceksiniz değil mi? Tabii. Yani okulda yani öğretmeni diyelim ki hizmet elemanlarını diyelim ki öğrenciyi vesaire velileri tümünü eğitime katmayı gerektiriyor.
Evet. Burada çok önemli zaten onu mesela hizmetkar liderler yönettikleri öğretmen, öğrenci, veli ve çevresiyle iyi bir iletişim içinde olmak zorunlu bilincinde olurlar ve onlar sıklıkla dinlerler. Hizmetkar liderin en önemli özelliği dinleme becerisidir. Araştırma yapılmış Ahmet abi. En başarılı dünyadaki kurumların CEO'ların temel özellikleri içerisinde birinci sırada dinlemek.
Dinlemek değil mi?
Birinci sırada dinlemek. Hatta o araştırma sahibi yazmış. Ama buna rağmen diyor dünyada diyor en çok diyor birinci sırada bireylerin okuması istenir diyor. Okuduğunu anlaması istenir.
Evet.
Ama hayat başarısı bakımından da en önemli özellik dinleme becerisidir diyor.
Ama lider için tabii insan ilişkisi önemli
çok
olduğu
önemli.
İçin. Ya belki ailede de değil mi? Baba, anne.
Tabii aynı şekilde.
Yani eşlerin birbirini dinleyebilmeleri. Hatta sanıyorum bu aile eğitimlerinde dinleme eğitimi de yapılıyor.
Dinleme seansları yapılıyor.
Yani erkek eşini dinlemiyor veya hanımefendi beyini dinlemiyor. Böyle çocuğu hiç kimse dinlemiyor. Yani okulda da tabii müdürün yani hem dinleyen hem dinleten. Belki.
Ama işte dinlerseniz dinlenirsiniz abi.
Evet, doğru.
Yani siz öğretmeni dinlerseniz samimi işten bir şekilde.
Dinlemek neyi sağlıyor onu da şey yapalım.
Dinlemek yani, karşı tarafta kişinin.
Müdürün diye vakit daraldı. Müdürün diğer özelliklerini belki bir başka programda işlemiş oluruz. Yani dinlemek neyi sağlıyor?
Bir kere dinlemek karşı tarafta kişi ilk etapta ben değer buluyorum. Bir. İki, duygu ve düşüncelerimi rahat bir şekilde ifade ediyorum. Üç, anlattığı için, deşarj olduğu için huzur bulacaktır. Ve içini döktüğü için de rahatlayacaktır.
Evet.
Yani kişi konuştuğu zaman ve karşı tarafta kişiyi de dinlediğinde baş sallayarak anlıyorum sizi, güzel şeyler söylüyorsunuz deyip not alıp daha sonra da varsa farklı düşündüğü noktalar kısa kısa geri bildirip ama bununla birlikte şu noktada sizinle yapacağımız çok şey var dediğinde kısa
belki yani dinlediğinde gelen öneriyi çok önemseyecektir.
Tabii, çok önemli.
Yani okulu için yani yepyeni bir ufuk açacak. Aynen. Yani değil mi o dinleme sayesinde.
Peki buradan kişi nasıl çıkıyor o masadan? Değer buldum. Müdür yapamayacaksa bile en azından benim sözlerime kıymet verdi. İşte birazcık hikaye aslında değer bulmak.
Evet.
Yani kişinin şimdi kurumlarda yapılan araştırmalarda bir birey kurumda uzun süre kalıyorsa birinci nedeni maaş değilmiş artık. Değer bulmak ve huzur bulmakmış.
Evet.
İkincisi başarı duygusu.
Evet.
Üçüncü sırada maaşı geliyor. Önceki 1985'ten önce Türk toplumunda yapılan araştırmalar, hatta 90 diyelim ona, 90'dan önce yapılan araştırmalar Türkiye toplumunda birey o kurumda kalıyorsa eğer birinci derecede başarı, ikinci derecede maaştı. Bazı yerlerde maaş ön plandaydı. Ama şimdi insanlar maaşı kurumda kalma işi bakımına üçüncü, dördüncü sıraya ötelemiş durumdalar. Bir, değer bulmak. İki, başarı duygusu, proaktif olmak. Üç, ancak maaşı. Nitekim işte biz özel sektördeyiz. Bazen öğretmen bizden gitmez başka bir yere. Daha fazla maaş teklif edilmesine rağmen niye gitmez? Çünkü bilir ki eğer birkaç özel okulda çalışmış en son bize gelmişse der ki yoktur. Ben aradığım yeri buldum. Evet, maaşı belki düşük olabilir. İnsan bunu söylüyor zaten.
Evet.
Ya hocam diyor, ben burada değer buluyorum. Fikirlerim değer buluyor. Sizinle çalışmış olmaktan, şu ortamda bulunmuş olmaktan mutluluk duyuyorum. İşte bu her şey için geçerli. İşte Erkam Radyo'da çalışanlardan birisine birisi başka bir radyo İşte biraz farklı teklif yaptığında gitmiyorsa, gidemiyorsa, hayır ben burada olmaktan mutluyum, teşekkür ederim dediğinde kişi işte o zaman ne sağlıyor biliyor musun? Hizmetkar liderlik iş görenlerde, öğretmenlerde veya çalışanlarda adet duygusu sağlıyor Ahmet abi. Bu çok önemli.
Ekip oluyorsunuz.
Ekip hocam.
Ekip oluyorsunuz.
Niye? Sevinçlerinizi paylaşmışsınız, hüzünlerinizi paylaşmışsınız. Hizmetkar liderlikte bazen öyle olur ki personeliniz, öğretmeniniz hasta olduğunda müdür yanındadır.
Evet.
Bu çok önemli.
Tabii.
İşte bir cenazesinde bir bakarsın, önce müdürü oradadır.
Paylaşır.
Paylaşır. Veya bir sevinçli anında, çok önemli bir sevinçli anda müdürü oradadır.
Evet.
Veya veli için de geçerli. Eğer hizmetkar liderliğinin yüksek düzeyde olduğu okullarda veli okul müdürünü aileden birisi olarak sayar. Veya öğretmeni. Ailenin bir parçası. Bununla ilgili bir takım filmler de var. Biz izletiyoruz zaman zaman. Mesela Henry Ford diyor ki fabrikalarımı alabilirsiniz. 1906 yılında söylemiş bunu. Binalarımı yakabilirsiniz. Fakat çalışanlarımı bana geri verin. Bu işi hemen yeniden kurarım.
Evet.
Eğer hizmetkar liderlikte işi biliyorsanız takımınıza güven verdiğiniz zaman bazen bir şeyler kaybettiğinizde yeniden bir şey inşa edebilirsiniz. İşte hizmetkar liderlik aslında bunun bir kapısını açıyor. Diyelim. Süre doldu.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sanıyorum müdürlük için daha konuşacağımız başlıklar var.
Evet.
Konuşmalıyız. Yani o çünkü hakikaten eğitim hayatı bizim ülkemizin en önemli konularından birisi. Okullar, başarı, yeni insan inşa etmek, karakter inşa etmek. Bunlar en hayati meselelerimiz. Bir başka programda. Çok teşekkür ediyorum.
Teşekkür ediyorum
inşallah. Nuri Bey'e.
Estağfurullah.
Bendeniz Ahmet Taş getiren. Eğitim konuşmalarındaydık efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Çocuklarımıza, eğitim kurumlarımıza, müdürlerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz.
Efendim Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz.
Tamam.